Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca dünyanın bütün telaşından, gailesinden, yaşadığımız onca saçmalıktan, olumsuzluktan kafanızı, zihinlerinizi bir parça sıyırıp beyinlerimizi temizlemek için edebiyata başvurmaya karar verdiğiniz ve bunun için burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın bakalım Periskop'tan. Aşağıdan siz paylaşımı yapın. Ben de sosyal medya üzerinden çağırayım herkesi. Gelin kitap konuşacağız ya. Kafaları bir parça soğutacağız. Bir parça dünyanın çirkinliklerini değil, güzelliklerini konuşacağız. Üstelik bunu yaparken de edebiyatın kollarına bırakacağız kendimizi diyelim. Bugün konuşacağımız kitap aslında kısacık bir öykü kitabı. Şu. Herman Melville'in Katip Bartleby'si. Şu kadar. Ben de Can Yayınları'nın bu en son kısa klasikler serisinden çıkmış ki tavsiye ederim. Gerçekten çok iyi. 63 sayfalık bir kitap. Biliyorsunuz aslında bunu nasıl seçtiğimizi de hatırlıyorsunuz. Hatırlamayanlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Bir parça benden kaynaklanan bir gecikme oldu. Ve o gecikme nedeniyle de pek çok insanın, bu yayını izleyen pek çok dostun dünyanın farklı yerlerinden izlediklerini, kitapları edinmeleri zor olduğu için ellerine geçme sürelerini de içine koyduğunuz zaman okuyacak çok kısa bir zaman kalıyor zaten. O yüzden düşündüm ki böyle bir şey yaparsak çok daha iyi olur. Yani kısa bir öykünün, kısa ama dünyanın, şöyle tarif ediliyor Katip Bartleby, bugüne kadar yazılmış en iyi, en etkileyici kurgu kısa öykü. Hep böyle söyleniyor. Bütün edebiyat eleştirmenleri aynı şeyi söylüyor. Şöyle göstereyim de elimde. Çok aşağıda tutmuşum. Neden fark etmedim bilmiyorum. Bu 63 sayfalık kitabın içinde, yayın boyunca konuşacağız zaten, dünyanın pek çok yazarını, onların yazdıklarını, karakterlerini çok etkilemiş. Hatta oralara, o noktalara ilk ulaşmış karakter olarak anlatılır Katip Bartleby. Ama buna geçmeden önce biraz Melville üzerinde konuşmakta fayda var. Çünkü Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak bilinen, söylenen, konuşulan Herman Melville aslında hayatı öyle geçmiş biri değil. Gerçekten değil. Tam tersine bunun sıkıntısını çok yaşamış bir insan. 19. yüzyılın başında doğmuş, 1819'da doğmuş ve İlginç bir ailesi var. 10 yaş civarında babası öldükten sonra, önce ve iflas edip sonrasında öldükten sonra babası, abisinin eline geçen işte bütün o hani aile işlerinin içinde bir kenarında o da tutunmaya çalışmış, çalışmış, yapmış, etmiş fakat para yetmeyince denizlere açılmak zorunda kalmış. Bir denizci aslında kendisi. Denizci deyince tabii Melville'i zaten en çok tanıtan, öğreten, bütün dünyayı ezberleten de bu. Yani şu ikisinin arasındaki farkı gördüğünüz zaman, birinin tuğla kalınlığını, diğerinin 60 sayfa civarında oluşunu gördüğünüz zaman elbette hani bununla tanınması şaşırtıcı değil. Ama hayatı böyle basit değil. Mesela çocukluğunun ilk dönemlerinden itibaren Melville daha küçükken işte 6-7 yaşlarında geçirdiği kızıl hastalığı nedeniyle bir parça zihninde sanrılarla yaşayan bir çocuk olarak adlandırılıyor. Hatta babası hep öyle tanımlıyor. Onun kafası zaman zaman uçar diye anlatıyor etrafındaki insanlara. Kafanın nasıl uçtuğunu görebiliyoruz zaten yazıp çizdiklerinden. Denize açıldıktan sonra, uzunca bir süre gemilerde çalıştıktan sonra, tam da 19. yüzyıl aslında edebiyatın en canlı olduğu hali, gencecik bir insandan bahsediyoruz 20'li yaşlarının başında. Önce Liverpool'a gidiyor. İngiltere'de yaşadıkları, gördükleri, o gemi seyahati sırasında yaşadıkları, gördükleri kafasında bir takım şekillenmeler yaratıyor zaten. Ama asıl hayatını değiştiren, tekrar New York'a döndükten sonra, doğumu da New York, New Yorklu yani, gerçek bir New Yorklu. New York'a döndükten sonra bir süre sonra parasal sıkıntı o kadar büyüyor ki mecburiyet karşısında bir kez daha denize açılmak zorunda kalıyor. Ve bu yaptığı seyahat onun işte şu demin gösterdiğim tuğla kalınlığındaki Moby Dick'i de yazmasına neden olan büyük seyahat. Çünkü bugünkü adıyla Marquis Adaları olarak adlandırılan Büyük Okyanus'un içinde, işte Tahiti'nin biraz açıklarındaki bir ada grubunun içinde, farklı kaynakların farklı şekilde anlattığı üzere önce orada ada halkıyla birlikte kalmak üzere gemiyi terk ediyor. Bir grup arkadaşıyla birlikte. Orada bir iş yaptıkları söyleniyor. Bazı yazarlar böyle anlatıyor. Özellikle İngilizce kaynaklar böyle anlatıyorlar olayı. Ama bazı bugüne daha net ulaşmış kaynaklar orada tutuklu kaldığını söylüyor. Halbuki kaynakları nasıl anlattığı şey şu, her iki ihtimalde de yani gemiyi kendi rızasıyla terk etmiş de olsa ya da orada herhangi bir şekilde ada halkının, yerlilerin eline de geçmiş olsa bir müddet adada ikamet etmek zorunda kalıyor ve orada ilk eserlerini oluşturacak aslında fikirlere sahip oluyor. Çünkü bir yandan hani beyaz adamın hükümranlığı, bir yandan yerlilerin çaresizliği, bunların içinde insanların hakları, bunun içinde ödeme hakkı var, aç kalmama hakkı var, yatıp uyuma hakkı var. Hepsinin tartışıldığı bir dönemde kimin haklı kimin haksız olduğunu biraz daha teraziye alma şansı buluyor. Ve ilk yazdığı öyküler, New York'a döndükten sonra ilk yayınlanan öyküleri genelde hep bu minval üzere gidiyor. Genç bir adamken, artık 30'lu yaşlarının başındayken bu muhteşem eseri yazıyor, Moby Dick'i. Moby Dick tam da o seyahat sırasında işte hani o Marquez Adaları'nda esir kaldığı dönemin de içinde olduğu, orada ada halkıyla yaşamının da kendisine bıraktıklarından oluşturulmuş. Gerçekten dünyada en önemli edebi eserlerden biri olarak adlandırılan bir kitap. Ama bu kitabın da çok tuhaf bir öyküsü var. Çünkü kitap, biz bugün dünyanın en iyi romanlarından biri diyoruz ama Melville'in yaşadığı dönemde bu kitap 20 yıl boyunca ilk yapılan baskısı, ilk baskının çıkış haliyle 3000 baskısını tüketemiyor. Yani yine bazı kaynaklar, bir takım Amerikan kaynakları, kütüphane kaynakları 2600-2700 civarında satış yaptığını, 19 sene boyunca, Melville'in hayatta olduğu 19 sene boyunca sadece o kadar satabildiğini söylüyor ve hatta bazı edebiyatçılar da bunun üzerine incelemeler yapılmış. Çok üzerinde incelemeler yapılmış bir kitap biliyorsunuz. Bütün hayatı boyunca sadece kendisine $500 civarında telif ücreti kazandırdığını söylüyor. Düşünün, Herman Melville'den bahsediyoruz. Amerikan edebiyatının zirvesi, yayının açılışında söyledim ya, yazdığı Katip Bartleby bugüne kadar yazılmış en iyi kurgu öykü olarak adlandırılıyor. Pek çok yazar tarafından. Gerçekten bir şaheser çünkü. Nedenini, niçinini göreceğiz zaten birazdan konuşurken. Ama dedim ya, Melville çok böyle bahtsız bir adam bir yanıyla da. Zaten kitaplarında, yazılarında da o bahtsızlık anlatılır. Hem Melville'in Moby Dick'inde görülür. O Kaptan Ahab'ın işte bacağını kaptırması, o ispermeçit balinasının bacağını kapıp götürmesi ve onun ardına düşmesi, peşinden gitmesiyle devam eden sürecin içindeki o talihsizlik. Hem de Bartleby'nin içinde diğer yazdıklarında mutlaka insanın hayatın bir yerinden bir dokunuşuyla ömrünün değişmesi, Melville'in karakteristik özelliklerinden biri. Kendi hayatımda da oluyor zaten bu. Mesela tam bir yayıncıyla anlaşıyor. Moby Dick'in üzerinden işte 1851'de Moby Dick'i yazıyor. 1853'te bu kitabın, Bartleby'nin yazılış tarihi. Aynı sene, Bartleby'yi yazdığı sene, yayıncısında ve elinde Moby Dick'in kalan o ilk nüshalarının da olduğu büroda yangın çıkıyor. Kitaplarının bir kısmı da orada yanıyor adamın. Ve bu talihsizlik içinde işte kabaca 65 yaşında, 62-63 yaşına kadar yaşıyor ve ölüyor. Öldükten sonra bahtsızlığı devam ediyor adamın. Bu kadar büyük eserler, hani şunun için özellikle anlatıyorum bunu. Biz bugünden baktığımızda her olayı tarihiyle, bulunduğu konumla değerlendirmek lazım diye sıkça konuşuyoruz ya, yaptığım sabah siyasi yayınlarında da. Herman Melville öldükten sonra adına New York Times'ta bir anma yazısı hazırlanıyor. Ya sonuçta adam bir takım eserler bırakmış, az satmış olabilir ama edebiyat çevreleri tanıyor aslında adamı. Yalnız net bir şekilde daha sonra pek çok edebi incelemede de anlatıldığı şekilde Melville kıskanılan bir yazar. Yani çok detaycı bir adam çünkü. Yazdıkları çok geniş, çok dağınık bir anlamıyla da. Adına çıkan ilk anmada, ölümünden hemen sonra adına çıkan ilk anmada adını bile yanlış yazıyorlar adam. O kadar saçma sapan bir hikaye ki bugünden baktığınız zaman, ardında böyle eserler bırakmış, dünya edebiyatını bu kadar etkilemiş, nasıl etkilediğini göreceğiz yayın boyunca. Dünya edebiyatını bu kadar etkilemiş bir adamın bu kadar acıklı bir hikaye yaşıyor olması kuşkusuz son derece tuhaf. Ama bir yanıyla da yaşamını ve edebi eserlerini besleyen bölümü bu aslında. Bu kitap, Katip Bartleby, tam da 19. yüzyılın, demin konuştuğumuz o bölümünde 19. yüzyılın ikinci yarısında New York'ta bir borsa avukatının, aslında borsa avukatı diyebiliriz sanırım. Çünkü orada Wall Street'te avukatlık yapan bir kişi kendi anlatımıyla, onun ismi çok önemli değil zaten öykünün içinde. Asıl anlatılan Katip Bartleby ve onunla birlikte aynı hukuk bürosunun içinde çalışan diğer elemanlar. Avukat burada kendini bir parça dışarıda tutuyor anlatıcı olarak. Aslında Melville'in eserlerinde genelde de tartışılan bir şeydir bu. Amerikan edebiyatında bunun üzerinde de çok söylenir, konuşulur zaten. Mesela Moby Dick'in içinde kimin anlatıcı olduğu çok bilinmez. Kimin ağzından bizim hikayeyi duyduğumuz çok fazla anlatılmaz. Bana Eşmail diyebilirsin, bana Eşmail deyin diye başlar kitap, ama anlatıcı Kaptan Ahab mı, İsmail mi, ya da orada anlatılan İsmail Hazreti İsmail mi mesela? Bütün bunlar bir parça dağınıktır. Burada da avukat kendini biraz dışarıda tutar. Hırsı olmayan bir avukattır bahsedilen. İyi para kazanır. Çünkü bir parça kafasını hırsını kullanmadan nasıl para kazanabileceğine yormuş bir avukattır. O dönemin önemli işlerini, büyük davalarını almaktan kaçınır. Genelde küçük ipotek davaları, işte miras hukukuna ilişkin bir takım davalar alır ve hayatını devletle de ortak çalışarak geçirir. Yalnız o dönemin şöyle ilginç bir özelliği var. Bugünkü gibi hani hukuk bürolarında, noterlerde en çok gördüğünüz hikayedir ya, fotokopi makineleri hiç susmaz, car car car car car konuşulur. İşte fotokopi makinesi olmadığı için orada hazırlanacak bütün evrakın, şöyle düşünün, en basitinden avukat huzurunda imzalanacak iki evrakın birer kopyasının olması gerekiyor, değil mi? Bir tanesinin davalıda, bir tanesinin davacıda mesela. Bir tane de avukat tutacak, en az üç nüsa lazım. Yazıcılar var, katipler var. İşte katiplik o dönemin önemli işlerinden, etkin işlerinden bir tanesi. Bunlar öyle avukatlar ki aldıkları davalarla aslında yanlarında çalıştırdıkları insanlar birbirine çok benziyor. Çünkü mesela burada anlatılan avukatın çok hızlıca evrak çoğaltmaya ihtiyacı var. Onun derdi hukuk anlamında bir yardım değil, zaten benzer işler yaparak yaşıyor. Ve bununla birlikte 3 kişi çalıştırdı ki bunlardan bir tanesi 12 yaşında bir çocuk. Bir tanesi işte Hindi olarak adlandırılıyor karakterlerden. Bir tanesi kıskaç, bir de zencefilli çörek denilen 12 yaşında bir çocuk var. O biraz getir götür işleri yapıyor ama aslında birazdan karakter analizinde göreceğiz. O Melville'in buraya bilinçli olarak yerleştirdiği karakterlerden bir tanesi. Zaman zaman fazla sayıda evrak çoğaltmak gerektiğinde fazla insana ihtiyaç duyuyor ve bu amaçla bir gün bir ilan veriyor. Yanında çalışacak birini, bir katibi aradığını söyleyerek ilana başvuran insanla birlikte Bartleby'nin hikayesi de açılmış oluyor. Hadi biz de başlayalım. Günlerden bir gün İlanımı okuyan genç, durgun bir adam, yaz olduğu için açık tuttuğum kapımın eşiğinde belirdi. Şimdi neye benzediğini de görebiliyordum. Üstü başı tertemizdi. Şefkat uyandıracak denli saygın bir edası vardı ve kendi başının çaresine bakmak üzere terk edilmişti adeta. Kendi başının çaresine bakmak üzere terk edilmişti. Bu cümleyi aklınızda tutun. Bu genç adam Bartleby'ydi. Birkaç laf ettik, bana elinden ne iş geldiğini anlattı. Böylesine ciddi bir adamı yanımda katip olarak çalıştırırsam, bu şekilde belki Hindi ile kıskacın öfkeli halleri bu gencin sükunetiyle bir parça dengelenir diye düşündüğümden işi ona verdim. Burada adı geçen karakterler Bartleby ile birlikte aslında edebiyatı çok etkileyen karakterler. Demin dedim ya, 1853 bu öykünün yazılış tarihi. Ama burada anlatılan karakterler Bartleby başta olmak üzere edebiyat tarihini en çok etkileyen, edebiyatta düşünsel anlamda bugüne çok şey bırakmış yazarları ciddi anlamda etkileyen ve onların karakterlerini de bir anlamıyla yoğuran insanlardan bir tanesi. Hem Melville hem de onun çıkarttığı karakter anlamında Bartleby. Mesela bunlardan bir tanesi herkesin bildiği gibi Kafka. Üzerinde en çok konuşulan Kafka. Kafka'nın çok açıkça bu etkilerden yararlandığı, etkilerini özellikle işte dönüşümde, yani hani herkesin bildiği, tıpkı Moby Dick'teki gibi. En azından bir cümlesini bilir ya herkes, böyle yanına kahveyle koyup fotoğrafını çekecek bir şey lazım sonuçta. Bir sabah Gregor Samsa uyanıyor ve kendini dev bir böcek halinde buluyor. Aslında orada anlattığı yalnızlaşma, değişim, dönüşüm, karakterin tanımlanması, hepsinin çıkışı Melville'in buradaki karakteri Bartleby'den esinlenme taşır. Ve bunların aralarında çok ciddi zaman farkları vardır aslında bakarsanız. Yani Kafka'nın orada çıkarttığı karakter 1915, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 1915 dönüşüm. Arada düşünün, 1853'ten 1915'e neredeyse 60 seneden fazla bir fark var. Sadece onunla etkili kalmaz tabii. Mesela Beckett karakterlerinden en önemlisi o yine çok bilinen, ne anlatır acaba bu dediğin zaman, ya hani hiç takıldın mı, merak ettin mi dediğin zaman, Godot'u beklerken, o meşhur oyun vardır ya, o da mesela Godot'u beklerken, onun da tarihi 1949, düşünün. Arada neredeyse 100 sene var. Oradaki karakterler, Vladimir ile Estragon, mesela tam da buradaki karakterlere oturur. Mesela Estragon uyuşuk bir tiptir. Sağından soluna zor döner. Buradaki hindi karakteriyle karşılanabilir. Çünkü onun tedirginliğinin içinde de aslında kendi içinde bir uyuşukluk taşır. Aynı şekilde Vladimir karakteri, Godot'u beklerken deki Vladimir karakteri daha çok hatırlayan, daha çok didikleyen, daha tedirgin bir karakterdir. Kıskaç karakteri bir parça ona yakındır. Ama sadece bununla bitmez. Yani bu insanlara baktığınız zaman, bu insanların hem toplum hafızasının, hafızasızlığının daha doğrusu, hem de hatırlamanın karakterleri olduğunu görürüz ki bu kadar etkili, diyorum ya, 60 sayfanın içinde bunu yüzyıllar boyu başarabilmek gerçekten Melville'in büyük başarısı. Bu kadar büyük bir yazar olmak ancak böyle açıklanabilir. Bizdeki karşılığı da bana kalırsa çok net bir şekilde Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonnası'ndaki Raif Efendi karakteri. Çok net hem de. Zaten yayın içinde göreceğiz mesela. Birazdan bir parçasını da paylaşacağım onun sizinle. Bunun için bir parça daha tanımamız gerekiyor Bartleby. Ondan sonrasında devam ederiz. Ki o da aynı şekilde 1940'tır. İlk tefrika edildiği Hakikat gazetesinin içindeki ilk tefrikasını zaten bir 3-4 sene sonra yayınlanır. Kitap olarak da basılır ama 1940, düşünün, arada neredeyse onda da 90 sene var. Onu da Raif Efendi karakterinde çok etkilemiş tiplerden bir tanesidir. Bartleby gelir. Çalışmaya başlar. Çok titizdir işinde. Gerçekten çok titizdir. Kendisine verilen görevi eksiksiz yapar. Görevi eksiksiz yapar ama. Bu cümlenin anlamı şudur. Katip Bartleby ne için işe alındığını çok iyi bilir ve işe alınma gerekçesinin içinde sessiz sedasız sadece işini yapar. Mesela insanların çıktığı öğle yemeklerinde o yoktur. İnsanların verdikleri siparişlerde, büronun içindeki siparişlerde o yoktur. Nerede yatar, nerede kalkar bilinmez. Sessiz sedasız büroya en erken o gelir, en geç o çıkar. Büroyu her zaman o kapatır. Ama insanlar çok da merak etmez çünkü hayatımıza sessiz sedasız giren tipler vardır ya. Çok düşünmeyiz üzerinde. Varlıkları üzerlerine kafa yormadığınız sürece aslında sizin yaşamınızda çok etkili değildir. İşte Bartleby o karakterlerden bir tanesidir. Burada dedik yani kopyalar çıkartılıyor. Dava dosyalarından, karar dosyalarından kopyalar çıkartılıyor. Ve çalışmaya başladıktan sonra, 3 gün sonra Bartleby'deki ilk arıza ortaya çıkar. Bir evrakın çoğaltılması ile ilgili olarak avukat, üstelik kendi odasının içine yerleştirdiği bir paravanla hayatını ayırdı. Tıpkı hani o işte demin konuştuk ya, yaşamımızın içinde olan ama çok da dikkat etmediğimiz insanlara bir parça, önümüze attığımız bir paravanla yaşamımızın içinde bir yere koyarız ya onları. O paravanın içinde bir evrakın çoğaltılması için kendisini çağırdığında ilk kez o cümleyi duyar. Yapmamayı tercih ederim. Bu cümle, aslına bakarsanız Kaya Genc'in buradaki çevirisini de alkışlamak lazım. Pek çok kişi tarafından çevrilmiş bir öykü kitabı bu. Birazdan Moby Dick'in çevirmeniyle ilgili de aynı şekilde konuşacağız ama çevirisi zor. Çünkü burada anlatılan İngilizce söyleyişiyle I would prefer not to. Yani yapmamayı tercih ederim biraz zorlaması, çünkü burada fiil yok. Mamayı tercih ederim. Oraya koyduğunuz herhangi bir fiille. Yani gitmemeyi tercih ederim. Almamayı tercih ederim. Bakmamayı tercih ederim de denilebilir bu. Sadece bir şeyi yapmamak üzerine kurgulanmış ama kesin bir ifade olarak değil, bir tercih olarak ortaya konup resmen pasif direnişi başlatan bir cümle. Dünya edebiyat tarihinin en önemli cümlelerinden bir tanesi. Yapmamayı tercih ederim. Bize Türkçe'ye böyle çevrilmiş. Kaya Genç de böyle çevirmiş. Kitabın genelinde zaten çok sağlam bir çeviri var. Hakikaten eline sağlık diyelim bunun için. Can Yayınları'ndan çıkmış. Bendeki Nüsa, bu kısa klasiklerde. İlk kez bu cümleyi duyar avukat. Ve şaşırır. Sonuçta düşünsenize, siz bir avukatsınız, yanınızda çalışan Bartleby dışında 3 kişi daha var. Hiçbiri sözünüzden dışarı çıkmıyor. İşinizi yaptırabiliyorsunuz. Para kazanan birisiniz. Sözü geçen, esamesi okunan bir insansınız. Ama hayatınızda ilk kez biri verdiğiniz bir görevi yapmamayı, üstelik bunu yapmayacağını söylemeden, sadece bir tercih belirterek reddediyor. Avukat da burada bir boşluğa düşer. Ne tepki vereceğini çok fazla bilemez. Düşünür, taşınır. Önce kendi ifadesiyle kararlı bir bakış atar. Bakar karşısındaki insanın hiç umurunda bile değildir. Sallamaz bu hikayeyi. Geri adım atmak zorunda kalır. Ve bunlar üst üste yaşanmaya başladığı anda birkaç kez daha tekrar eder. Başka evrakın çoğaltılmasında, başka bir iş tevdi edildiğinde mesela yapmamayı tercih ederim. Gelmemeyi, yanıma gel dediğinde mesela gelmemeyi tercih ederim ifadesini kullanır Bartleby. Bir süre sonra okuyucuyu tıpkı Moby Dick'te olduğu gibi birazdan göreceğiz. Okuyucuyu didiklemeye başlar Melville. O soruyu sordurur. Hepinize, bu yayını izleyen herkesin sorduğu soruyu. İyi ama sonuçta yanında çalışan bir adam. Atsa ya, yani nasıl olsa o işi ona yaptırabilir. Bakın bunu Melville şöyle anlatır. Merhamet, insanın merhameti ne işe yarar? Ya da bir işe yarar mı başlığı altında? Tüm bunları ve yeni yaptığım keşfimi, yani buradaki bahsedilen keşif şudur, bir pazar ayine gitmek üzere çıkar, erken çıktığını fark ettikten sonra bürosuna uğrar, kapıda anahtar takılı olduğunu görür ve açmaya çalışır. Önce hırsızlıktan şüphelenir, sonra bakar ki tıkırtılara bir ayak sesi eşlik eder, içeriden Bartleby çıkar. O zaman anlar, büroda hafta sonları da kendisinin kaldığı, hatta onun kalacak bir yerinin olmadığı, büroda yatıp kalktığı, bütün birikimini, kazandığı parayı büronun içinde tuttuğu, hayata dair 3-5 parça eşyasının bile olmadığı, bütün yaşamının o küçücük ofis olduğu, keşiften kastı bu burada. Birlikte düşünüp huysuzluğunu da aklıma getirdiğimde ve de efendim tüm olup bitenleri yeniden ve yeniden değerlendirdiğimde bir tür basiret duygusunun etkisi altına girdiğimi hissettim. İlk başta saf bir hüzün ve içten bir merhamet belirmişti içimde. Bartleby'nin mahzun halleri çoğalıp arttıkça hüzün korkuya, merhamet de tiksintiye dönüştü. Korkunç bir gerçek. Mutsuzluk fikri belli bir noktaya dek bizi şefkatli kılar. Ama bazı özel durumlarda bu nokta aşıldığında mutsuzluk bizi şefkatli kişiler yapmaz artık. Bunun her insanın yüreğinde mevcut olan bencillikten kaynaklandığını söyleyenler var, yanılıyorlar. Bu durumun asıl sebebi insanın karşısındaki hastalığa, mutsuzluğa derman bulamayacağına karar verip umutsuzluğa düşmesidir. Duyarlı bir kimse kendi merhamet duygusu yüzünden sık sık acı çeker. En sonunda da içindeki merhamet duygusunun kimselere yardımının olmadığını anladığı vakit sağduyusu bu kişinin ruhunu merhamet hissinden arındıracaktır. Evet efendim, o sabah gördüklerim beni de katibimin doğuştan gelen, dermanı olmayan bir hastalıktan mustarip olduğuna inandırmıştı. Yemek yesin, kalacak yer bulsun diye ona para verebilirdim. Fakat ona acı veren şey vücudu değildi. Hayır efendim, onun mutsuzluğu ruhundan gelmekteydi ve bendeniz bu ruha erişememekteydi hiç. Burada anlatılan şey Bartleby'nin hayatındaki o yoğun depresyon duygusu. Kitabın pek çok yerinde de görürüz zaten. Gerçekten depresif bir karakterdir. Tam da depresyonun bütün işte o psikolojide anlatılan temel özelliklerinin hepsini taşır. Ama burada avukatın gözünden baktığımız zaman o sorunun cevabını biz hala bulamayız. Yani böyle bir insana neden direnir hala? Neden yanında tutmakta ısrar eder? Neden böyle bir şeyler yaşanır? Neden bu olur? Neden sorusuna doğrudan kendisi de aynı noktaya yapar. Çünkü Bartleby'nin o sessiz direnişi devam etmektedir. O direnişin içinde artık çare bulamayan avukat bir süre sonra, kitabın yani 60 sayfalık kitap zaten, tamamını anlatmayayım, okumayanlar da okusun mutlaka. Bir süre sonra yapacak bir şey kalmaz. Bürodan onu kovmak yerine, ki kovduğu zaman da bir sonuç alamaz, gitmemeyi tercih ederim der. Çünkü yanınızdan ayrılmamayı tercih ederim der. Bir süre sonra kendi gitmeye karar verir. Başka çıkış yolu bulamaz. Bürosunu taşır. Ama bürosunu taşıdıktan sonra demin anlattığı o merhamet duygusu var ya, işte o merhamet duygusu kendisini didiklemeye başlar. Bir süre sonra tam anlattığı gibi tiksintiye dönüşür. Unutmaya başladığı anda bir adam çıkar gelir. Der ki, siz şu adresteki büronun eski sahibi misiniz? Evet der avukat. Orada birini unutmuşsunuz der. Birini unutmuşsunuz. Unuttuğu kişi Bartleby'dir. O ayrıldıktan sonra hiçbir yere gitmez çünkü orada kalır. Ve bütün binanın diğer kiracılarını rahatsız eder bu durum. Aslında hiçbir şey yapmayan bir insandır o. Sadece durur. Sadece durur. Ama o rahatsızlık, hani onun içinden gelen rahatsızlık, yüzüne yansıyan hüzün, insanların hayatını o kadar etkilemeye başlar ki bir süre sonra rahatsızlık duyup aracı olarak bu avukatı diğer avukata yollarlar. Ve avukat der ki o benim değil, o bir eşya değil. Yani onun için yapabileceğim bir şey yok. Ve ona sessiz kalır, bir süre sonra artık yapacak başka bir şey kalmadığını anladığında Bartleby'nin tutuklandığını öğrenir. Çünkü çıkartmak için başka bir güçleri kalmamıştır artık o binada yaşayanların. Ve Bartleby'nin üzerine giderler. Günaydın sevgili Onur. Üzerine giderler ve o direnir. Yani direniş sadece budur ama sessiz kalarak direniş. Ne bağırır, ne çağırır, ne söver, ne kolunu kaldırır, ne direnir bu anlamıyla gitmemek için. Sadece gitmemeyi tercih ettiğini söyler. Sevgili Hasan Açman'ın söylediği gibi duran adam. Hatırladınız mı duran adam eylemini Gezi'deki? Doğrudan onunla eşleştirilebilecek bir karakter. İzin alır, hapishaneye gider onu ziyaret etmek için. Hapishanede de benzer tavırlarının sürdüğünü görür. Yani aslında Bartleby bir anlamıyla yaşamdan elini eteğini çekmiştir çoktan. Yaşamdan bir beklentisi de yoktur. Onu oraya bağlayan, yaşama bağlayan tek şey o büronun içinde bir varlık gösterebileceği alandır. Ve o alanın dışına çıkartıldığı anda korunmasız hale gelir. Melville burada neden sorusunun devamını getirir bize. Der ki, efendiler, dürüst bir zatı karşısındaki kişinin hareketsiz muhalefeti kadar rahatsız eden başka bir şey yoktur. Bunca büyük bir direnişle karşılaşan kişi, şefkatsiz bir yaratılışa sahip değilse ve kendisine karşı koyan kişi de yaptığı direnişle kimselere zarar vermiyorsa, o zaman öyle bir durum oluşur ki direnişle karşılaşan zat, kendisine direnen kişinin akıl mantık yoluyla çözemediği direnişini hayal gücünü kullanarak çözmeye kalkar. Ben de böyle yapıyordum. Bir yandan da Bartleby'yi ve onun davranışlarını yakinen izlemeyi sürdürmekteydim. Zavallı çocuk diye geçiriyordum içimden. Niyeti kötülük yapmak değil onun. Kabalık etmeyi istemediği apaçık ortada. Suratındaki ifade yaptığı tuhaflıkları istemeden yaptığını gösteriyor. Bartleby işimi görüyor. Kendisiyle de geçinebiliyorum. Eğer Bartleby'ye sırtımı dönersem kendisine daha az müsamaha gösterecek birinin eline düşecek. O zaman kötü muamele görecek. Muhtemelen de sonunda açlıktan ölecek, kurda kuşa yem olacak. Evet efendim, bu haklı olduğumu kendime kanıtlamam için müthiş bir fırsat. Üstelik masrafsız da. Evet, ben Bartleby ile ahbap olacağım. O acayip kişiliğiyle, inatçılığıyla biraz eğlenirim, olur biter. Ne olacak ki bunun benim için bedeli? Üstelik daha vicdanlı bir haline geleceğim bu şekilde. Kitabımın bundan sonrasını okumayacağım. Çünkü buradan sonrası zaten işin çözülmeye başladığı bölüm. 60 sayfalık, 63 sayfalık bir uzun hikayenin, bazıları işte bir novella diye de tarif eder bunu. Bu uzun hikayenin içinde Bartleby'nin hikayesi sonuna doğru Melville'in karakteri tam olarak çözülmemesiyle biter. Ne demek bu? Anlatmaz. Bence yapmaya çalıştığı şey tam da budur zaten. Hani demin konuştuk ya, Beckett eserlerinde Godot'u beklerken de orada Vladimir ile Estragon arasında o iki karakterin zıtlığını ortaya koyması ama sürekli olarak birinin unuttuğunu diğerinin hatırlatması, birinin sorduğu soruyu diğerinin cevaplamasıyla ancak tamamlayacak biri olduğunda hikayesi olan tiplerdir ya bunlar. İşte tamamlayacak biri olmadığı zaman hayatınızın hikayesi eksik kalıyor. Burada öykünün son bölümünde aslında bir parça daha geriye dönerek sadece 2-3 cümleyle ne yaşadığını, onu bu depresyona sürükleyen büyük hikayenin nereden başladığını söyler sadece bize. Meraklanın diye söylemiyorum. Ben o bölümü anlatmayacağım size ama çok basit. Zaten o da bir çözümleme değildir. Sadece o da bir sahipsizlikten hareket eder. Yani kendi hikayesini tamamlayacak biri olmadığı zaman açıkta, askıda kalmakla alakalı bir şeydir bu. Melville'in kendi hayat hikayesinin içinde olduğu gibi. Hani dedim ya, onlu yaşlarının başında babasının önce iflas sonra kaybıyla başlayan hayatında hep eksik kalma duygusu var. Ve aradığı, ta Tahiti'nin açıklarında aradığı bir adalet duygusu var. Burada da bu kitabın içinde de aynı adalet duygusu arayışını görebiliriz. Ama bence şurasından da bakmak lazım. Hani demin dedik ya, herkes Melville'den bahsederken, özellikle Bartleby'den bahsederken Kafka'nın karakterlerini getirir. Gregor Samsa'yı en çok da koyarlar. Yani o dönüşümün içinde o karakterin bir parça eksik kalmasıyla açıklamaya çalışırlar. Bana kalırsa Beckett burada biraz daha üzerine vurgu yapılması gereken bir karakter ama yine bana kalırsa biz çok daha başka bir yerden görebilecek şansa sahibiz. Sabahattin Ali üzerinden, kürk mantolu Madonna üzerinden, hani o yanında kahveyle Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan müthiş roman var ya, onun üzerinden, oradaki Raif Efendi karakteri üzerinden. Tam da burada anlatılan karakter, Bartleby karakteri, yazılışından, Melville'in Bartleby yazışından 90 sene sonra yazılan, 90 sene sonra basılan diyelim, aslında bir 3 sene eksiği var çünkü. Önce tefrika ediliyor çünkü. Kürk mantolu Madonna içindeki Raif Efendi karakteriyle özdeşleşir. Çünkü biz de bilirsiniz ki o büroya geldikten sonra çalışanlar içinde en sessiz karakter olarak Raif Efendi ana karakterin dikkatini çeker. Ve Raif Efendi aslında yaşamı boyunca kendi hikayesini yazamamış bir insandır. Derdi hep böyledir, hep böyle anlatılır. Başından geçen tek önemli olay vardır. Bir aşk hikayesidir bu. Onu da zaten günlüğüne not etmiştir. Ve onunla birlikte hayatının son demlerinde o günlüğün de yok edilmesi gerekmektedir ona kalırsa. Çünkü yaşamının ardından bir iz bırakmak istemez. Yaşamın iz bırakacak kadar nitelikli bir şey olduğunu inanmaz, onu görmez. En nitelikli hali yaşadığı tek olaydan kaynaklanan o bölümdür. Dün akşam aklıma bu takıldıktan sonra Sabahattin Ali'den, gerçekten Kürk Mantolu Madonna'nın içinde benim için en önemli iki bölüm. Burası bu romanın içindeki en önemli iki bölüm. Bir tanesi yayının sonu olacak. Yani bir Melville eseri yorumlarken Sabahattin Ali ile bitirmek nasıl bir şey olur? Bence çok iyi olacak. Gerçekten çok iyi olacak. Çünkü bu önemli. Diğeri de Raif Efendi'nin karakterini bize anlatan bölüm. Bakın demin konuştuğumuz, hani Bartleby'yi ilk tanıştırdığı, bizimle ilk tanıştırdığı yerdeki haline ne kadar benziyor Melville'in. Raif Efendi'nin bu halleri üzerine çok düşündüm. Böyle bir adamın, nasıl bir adamın bunu ben de bilmiyorum aslında ama onun göründüğü gibi olmadığından emindim. Böyle bir adamın kendisine en yakın insanlardan isteyerek kaçmasına imkan yoktu. Bütün mesele etrafındakilerin onu tanımamasındaydı ve o da kendini tanıtmak için herhangi bir teşebbüste bulunacak adam değildi. Bundan sonra aradaki buzu çözmeye, bu insanların birbirlerine karşı duydukları müthiş yabancılığı gidermeye imkan yoktu. İnsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teşebbüs etmektense, körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyorlar. Ne güzel anlatmış değil mi Sabahattin Ali? İnsanlar bu zahmetli işe teşebbüs etmektense körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyorlar. Yayının sonunda Sabahattin Ali'ye yine başvuracağız. Çünkü onun yarattığı Raif Efendi karakteri tıpkı Melville'in Bartleby'si gibi ölümsüz eserlerden bir tanesi. Ama Melville demişken şunu da atlayarak geçmek istemem doğrusunu isterseniz. Dedik yani yaşadığı dönem boyunca çok fazla değeri anlaşılmış insanlardan bir tanesi değil. 100 yıl sonra dünyanın en büyük yazarlarından biri olduğunu anlamış herkes. Ama iş işten geçtikten sonra, yani o yaşarken bu saadeti pek görebilmiş insanlardan biri değil. Ve bana kalırsa doğrusunu isterseniz ayrıntılarında, bu kadar didiklemesinde gizli biraz bu hikaye. Melville'i tanırken onunla ilgili ne okuruz ne yazarız diye düşünmeye çalışırken aslında bu özelliğini de bilmek lazım. Şu kitap var ya, Moby Dick. Bu gerçekten tuğla kalınlığında bir kitap, biliyorsunuz. Herkesin en çok okumaya niyetlendiği ama bir yerden sonra elinden bırakmaya zorunlu kaldı diyelim. Ben okuyanlardan biriyim. Hatta burada Can Ömer Kalaycı'nın, şimdi ondan da söz edeceğim. Can Ömer Kalaycı'nın çevirisi benim için çok özel bir deneyim oldu. Kitabın özellikle benim için çok önemli bölümlerini buradaki çeviriden bir kez daha kıyaslayınca, kendisi bir çocuk doktoru olan Can Ömer Kalaycı'nın çok sağlam bir iş çıkardığını gördüm. Çünkü buradaki ayrıntılı tariflerin içinde Melville 135 bölümden oluşan bu kitapta sizi bambaşka yerlere fırlatır. Gerçekten siz aslında Kaptan Ahab'ın bacağını koparan balinanın peşinden gittiğini düşünürsünüz. Bütün dünya bilir bu hikayeyi. Ama hikayenin içinde öyle yerlere atıp tutar ki sizi, bir anda beyniniz bulanır. Çoğu insan da zaten o yüzden bırakır kitabı yarıda. Ama eğer bunun kıymetini bilirseniz, yani biraz zorlanarak da olsa okursanız, gerçekten size çok şey vaat eden bir kitaptır. Mesela kitabın içinde beni çok etkileyen bölümlerden biri, insan fizyonomisiyle balina fizyonomisinin bu kadar yakınlaştığını düşünmemiştim. Hatta başka bir şeylere de bu kadar yakınlaşabileceğini çok düşünmemiştim çünkü. Can Ömer Kalaycı çok şık bir çeviriyle çok güzel anlatmış o bölümü. Bakın, Melville Moby Dick'in bir yerinde ispermeçet balinasının alın yapısından hareketle alın kavramının ne kadar önemli olduğunu anlatır. Anlatayım da asıl söyleyeceğim ondan sonra söyleyeyim size. İspermeçet balinasının bazı bakımlardan fizyonomik olarak belki de en etkileyici görüntüsü yüzünün bütünüyle ön tarafıdır. İşte bu görünüş muazzam görkemlidir. Düşünce olarak güzel bir insanın alnı sabahın huzursuz ettiği doğuya benzer. Çayırların sükununda dolaşan bir boğanın kırışmış alnında bir azamet vardır. Ağır topları dağ geçitlerinden iteleyerek çıkaran fillerin alnı heybetlidir. İster insan ister hayvan olsun, gizemli bir alın Alman imparatorlarının fermanlarına bastıkları muhteşem altın mühür gibidir. Şunu ifade eder: Tanrı, bunu ellerimle yazdım. bugün. İnsan dahil yaratıkların çoğunda alın, Alplerde yaz kış karla kaplı zirvelerde kar hattı boyunca uzanan çıplak bir kara şeridinden başka bir şey değildir. Shakespeare ya da Melanchon'unki gibi çok tepeden başlayıp çok aşağı kadar inerek gözlerin berrak, sonsuz derinlikli, gelgitsiz dağ gözlerine benzemesine yol açan alınlara az rastlanır. Gözlerin üstünde tıpkı yaylalardaki avcıların karda geyik izi sürmesi gibi alnın kırışıklarında su içmeye inen geyik boynuzu kadar çatallı düşüncelerin izini görürsünüz. Fakat muhteşem ispermeçet balinasının alnındaki yaratılıştan gelen bu ulu ve kudretli tanrısal yücelik öylesine muazzamdır ki karşıdan baktığınızda hem tanrıyı hem de kötülüklerin gücünü doğada hiçbir canlıda göremeyeceğiniz kadar kuvvetle hissedersiniz. Hani ortaokul sıralarında çok özellikle biyoloji dersleriyle ilgili işte liseye geçildikten sonra bu bilgi benim gerçek hayatta ne işime yarayacak geyiği vardır ya, bir parça Melville kitapları insanlara onu hissettirir. Bugüne kadar bu kitaplara ilişkin herkesle konuştuğumda 3 aşağı 5 yukarı aynı tepkiyi aldım. Ama asıl anlatılmak istenen burada doğadaki müthiş ayrıntılar, demin söylediği gibi. Melville o detaylara çok hakim ama bunların ne kadarının anlatılacağı, daha doğrusu bir insanın bir insanı ne kadar tanıyabileceği asıl sorun. Yani anlatmakla çözümlenebilecek bir şey mi gerçekten bu? Mesela deminden beri örneğini veriyoruz ya, Gregor Samsa'nın bir sabah kendini dev bir böcek olarak bulabilmesi onun bize anlatımıyla tariflenebilecek bir şey mi? Ya da Kafka'nın dışarıdan bakarak anlatımıyla? Edebiyat tam da böyle bir şey zaten. Sizin zihninizde yeni ufuklar açabilmeli ki o boşlukları siz doldurabilmelisiniz. Hani demin dedik ya, Bartleby hikayesi tamamlanmamış bir insan. Hikayesi eksik. Onun hikayesini tamamlayacak biri yok. Zaten bütün sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Tıpkı Herman Melville gibi. Onun hikayesini tamamlayacak biri de yok zaten. Tıpkı Beckett'in anlattığı Godoy beklerken de ifade ettiği o Vladimir ile Estragon'un o karakterleri bizim hayatımıza sokarak birbirlerini tamamladıklarında ancak anlam bulabildiklerini ifade ettikleri gibi. Ya da Sabahattin Ali'nin söylediği Raif Efendi karakterindeki gibi yaşadığı tek anlamlı günün hikayesini güncesine yazdıktan sonra hayatının kalanını sadece tamamlanması gereken bir görev gibi gören bir insanın artık sona yaklaştığını anladığı anda o günceyi yok etme çabası ve bunu en son tanıdığı bir yabancıya yaptırabilecek kadar, kendini ona güvenmeye bırakabilecek kadar yalnızlığını ifade ettiği an. Sahi. İnsan kendini nasıl tanır? Hani edebiyat için hep denir ya, insanın kendisini başkalarında tanıması için bir araçtır edebiyat diye. Kitaplar böyledir çünkü. Başkalarının hayatında kendimizi tanırız, kendimizi anlamlandırırız. Yaşadıklarımızın dünyanın başka bir yerinde, başka bir çağda, başka bir coğrafyada, başka koşullar altında da yaşanabildiğini görüp, Shakespeare'in söylediği gibi hani şu gök kubbenin altında söylenmemiş söz olduğunu, söylenmemiş söz kalmadığını bilerek yaşamak gibi, böyle bir lanetle yaşamak gibi bir göreve sahip olduğumuzu görürüz. Tam da böyle bir durumda insanlar birbirlerini gerçekten tanıyabilirler mi? Bir insanı tanımak mümkün müdür? Ya da demin Raif Efendi'nin anlattığı gibi hani körler gibi birbirimize çarpışmayı beklemek mi gerekir bir insanı tanımak için acaba? Bugün Melville yayınını bitirmek için bence tam da bu noktada bizim için en doğru rehber, kendisinden 100 yıl sonra yaşamış Sabahattin Ali. Çünkü onun Kürk Mantolu Madonna'da ortaya koyduğu Raif Efendi karakteri tam da burada Bartleby ile özdeşleşen karakter. Yani diğerlerinin çok dikkatini çekmeyen, içinde çok büyük bir hüzünle birlikte çok büyük, kocaman bir hikaye barındıran, ancak ona çok yakından bakmayı akıl edenlerin hak ettikleri bir öykü bu. Tıpkı burada Bartleby'ninki gibi. Onun da çünkü sonunda bizi Melville'in yönlendirdiği yer aslında hayatımızı açıklamıyor, onun hayatını da çok açıklamıyor. Belki küçücük bir kırıntıyla acaba mı dedirtiyor. Ama Sabahattin Ali onu yapmıyor. Sabahattin Ali tam da kafamıza vurarak bir insanın bir insanı tanıması için mutlaka çaba göstermesi gerektiğini söylüyor. Bugün bu yayını bitirebilmek için bence en iyi cümleyi, en iyi, en olumlu cümleyi, üzerinde en çok durulması gereken cümleyi Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna'da söylüyor. Benim için de hayatın en açıklayıcı cümlelerinden biridir. Edebiyatın bugüne kadar yazılmış en güzel cümlelerinden bir tanesidir. İnsanlar birbirlerini ne kadar iyi anlıyorlardı. Bir de ben bu halimle kalkıp başka bir insanın kafasının içini tahlil etmek, onun düz veya karışık ruhunu görmek istiyordum. Dünyanın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adamı bile insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve ne karışık bir ruha maliktir. Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz? Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin efsafı hakkında söz söylemekten kaçındığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatlığıyla öteye geçiveriyoruz? Bir insanı tanımak çok kolay bir şey değil. Bartleby'yi tanımak da kolay değil. Raif Efendi'yi tanımak da kolay değil. Gregor Samsa'yı da öyle. Vladimir'i de, Estragon'u da, onları da, edebiyatta yazılmış bütün karakterleri de. Edebiyat belki bu yüzden güzel. İçine girip sizin de çaba göstermenizi gerektirdiği için. Büyük eserler bu yüzden var belki. Şu kısacık kitapta, şu kısacık 60 sayfalık öykü kitabında koskoca bir dünyayı yüzyıllar boyunca etkileyecek tek bir karakter yaratmak. Üstelik bunu silik bir tip üzerinden yapmak. İşte o Herman Melville'in başarısı. Amerikan edebiyatının en büyük ustalarından biri, en büyük romancılarından biri. Öldükten 100 sene sonra anlaşılmış bir insan. Ama bugün ardında bıraktığı eserlerle, hem Moby Dick'le hem de katip Bartleby'le bir kez daha, bin kez daha, binlerce kez daha anılmayı hak ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayatımızdan bir 45 dakikayı birlikte çaldığımız için, yaşamın bütün gailesini bir kenara bırakıp biraz ruhlarımızı sadeleştirebilmek için, bir parça dünyanın kötülüklerinden, tuhaflıklarından dışarıda kalıp kendimizi kitapların dünyasına, hayal gücümüze, insanlığımıza bırakmayı tercih ettiğimiz için, bunun için bana katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız gerçekten. Bunu çok içten söylüyorum. Çünkü cuma sabah, haftanın sonuna gelmişken sabahın bu saatinde dünyanın farklı ülkelerinde, farklı saat dilimleri içinde, farklı işlerin, güçlerin, gailelerin arasından sıyrılıp buraya geliyorsunuz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kitap okumak, kitapların dünyasında gezmek, edebiyata kendimizi teslim edebilmek aynı zamanda hayatlarımız için müthiş bir zenginlik sağlıyor bize. Buna katkı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yayınlar sürsün istiyorsanız ve bu yayınları desteklemek istiyorsanız ne yapacağınızı bir üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Ama biz bir seferinde yabancı klasiklerden, bir seferinde yerli klasiklerden devam ettiğimiz bu yayınlarımızda şu anda eğer yanılmıyorsam 17 ya da 18. kitaba geldik. Epeyce iyi bir çalışma oldu bu. Benim açımdan da çok zorlayıcı, gerçekten kendim için bir mücadele alanı bu. Haftanın her günü siyaset konuşurken oradan sıyrılıp böyle bir çalışma yapmak benim için de hem çok zorlayıcı ama aynı zamanda size söylediğim gibi zihnimi temizleyici bir faaliyet oluyor. Buna yardımcı olduğunuz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz mutlaka okumak zorundayız. Çünkü okudukça çoğalacağız. Çünkü okudukça çoğalacaksınız. Ve ancak o zaman söyleyebileceğiz. Biz bu cehaleti yeneriz diye. Okumanın, kitapların içinde de klasiklerin ne kadar özel bir yeri olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bu yayını YouTube'dan izleyenler için şu beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Böyle bir edebiyat yayınının sonunda bu cümleyi etmek gerçekten tuhaf geliyor ama maalesef söylemek gerekiyor. Bazı dostlar bunu yapmaktan imtina ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. İki hafta sonra tekrar bir kitap konuşacağız. Önümüzdeki hafta değil, çünkü önümüzdeki hafta cuma sabahı bir terslik olmazsa Şubat 2021 serbest uçuş dertleşmesini yapacağız. Müthiş sorular şimdiden geliyor. Siz de sorularınızı yollayın. O soruları ayırıyorum çünkü. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden kalbinizi, gönlünüzü, sesinizi, beyninizi siz de burada hep birlikte yaptığımız bu işin içine koyup yürekten katılıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin o zaman işte hayatın gailesini, hayatımızı daha derin konuşmaya ama edebiyattan bir parça sıyırmaya devam edeceğiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün, çok şık, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz bolluk, bereket, ağız tadı, güler yüz içinde şahane bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.